Ayrım 26.
Mutlak hedef, başkalarının fikirlerinden bağımsız olabilmektir. Ama bu hedefe giden yol, kendim için söylüyorum, sizin için değil. Benim kabul edilmiş normlarım dışında olmadığımı bilmemden geçer. Kendi hakkımda her şeyi bir başkasına açıklamaya ve benim de sonuçta bir insan olduğumu öğrenme ihtiyacım var. Bir süre düşündükten sonra ekledi. İnsanca, pek insanca. Kitabının başlığını duyunca Nietzsche'nin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Dokunaklı, Doktor Breuer. Bu kutlu cümleye kim karşı çıkabilir? Şu anda duygularınızı anlıyorum. Ama uygulayacağımız prosedürde bunları nereye yerleştireceğimizi belirleyebilmiş değilim. Bu hassas noktada Breuer sözlerini dikkatle seçmeliydi. Ben de öyle. Ama sürekli tetikte bulunmaktan vazgeçmek zorunda olduğumu biliyorum. Size anlatmam gerekenlerin arasında seçim yaparak baskı altına girmek bana kendimi daha da kötü hissettirecek. Geçenlerde başıma gelen ve bununla ilgisi olabilecek bir şey anlatmama izin verin. Bacanağım Max'la konuşuyordum. Aslında Max'la fazla samimi olmam. Çünkü psikolojik konulara hassasiyetinin olmadığına inanıyorum. Ancak evliliğim öyle bir çöküntü noktasına geldi ki bunu biriyle konuşmam gerekiyordu. Max'la konuşurken bu konuyu açmaya çalıştım ama utancımdan devam etmeye cesaret edemedim. Sonra hiç ummadığım bir şey oldu ve Max kendi hayatında da benzer zorluklarla karşılaştığını anlatarak bana bazı sırlarını açtı. Nasıl olduysa o anlattıktan sonra kendimi daha rahat hissettim. Ve ilk kez Max'la çok özel konuları paylaştık. Bunun bana çok büyük yardımı oldu. Yardımı oldu derken diye Nietzsche hemen sordu. Ümitsizliğinizin azaldığını mı söylemek istiyorsunuz? Yoksa karınızla ilişkinizde düzelme mi oldu? Ya da bu konuşma size kefaret gibi mi geldi? Ah, Breuer yakalandığını anlamıştı. Eğer Max'la konuşmasının gerçekten yardım ettiğini ileri sürerse, o zaman Nietzsche ona neden kendisiyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunu soracaktı. Aman dikkat, aman dikkat. Ne demek istediğimi bilemiyorum. Yalnızca kendimi iyi hissettiğimi biliyorum. O gece uykumu uyuyabildim. Utançtan kıvranmadım. Ve o zamandan beri kendimi daha rahat ve sorgulamaya hazır hissediyorum. Bu iyi bir fikir değil diye düşündü Breuer. Konuya doğrudan girse daha iyi olacaktı. Profesör Nietzsche, beni kabul ettiğinizi bilseydim, eminim kendimi çok daha dürüst bir şekilde ifade edebilirdim. Saplantı haline getirdiğim aşkı ya da kıskançlığı anlattığım zaman, sizin de benzer deneyimler geçirdiğinizi bilirsem, her şey daha kolay olurdu. Örneğin, cinselliği onaylamadığınızı ve benim cinsel hırslarıma iyi gözle bakmadığınızı düşünmek beni rahatsız ediyor. Doğal olarak bu yönlerimi anlatırken kendimi çok huzursuz hissediyorum. Uzun bir sessizlik oldu. Nietzsche çok düşünceli bir halde tavana bakıyordu. Breuer biraz umutlanmıştı. Çünkü etkili bir biçimde baskıyı artırdığını düşünüyordu. Nihayet Nietzsche'nin kendisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmasını bekliyordu. Belki diye karşılık verdi Nietzsche. Kendi durumumu size yeterince iyi anlatamadım. Söylesenize, yayıncımdan sipariş ettiğiniz kitaplar elinize geçti mi? Daha geçmedi. Neden sordunuz? Bugünkü konuşmalarımızla ilgili bölümler mi var? Evet, özellikle Şen Bilgi'de. O kitapta cinsel ilişkilerin diğer ilişkilerden hiçbir farkı olmadığını, bu tür ilişkilerin de diğerleri gibi güç mücadelesi olduğunu yazdım. Cinsel arzu aslında karşıdaki insanın zihni ve bedeni üzerinde mutlak hakimiyet kurmak için duyulan arzudan ibarettir. Bu bana doğru gibi gelmedi. Benim duyduğum arzu böyle değil. Öyle öyle diyen Nietzsche ısrarlıydı. Daha derinlere bakarsanız bu arzunun da tüm diğer insanlardan daha üstün olma arzusu olduğunu görürsünüz. Aşık, seven kişi değildir. Aslında o, sevdiği kişinin mutlak sahibi olmayı amaçlar. Bütün isteği, tüm dünyayı o değerli malından soyutlamaktır. Altınları başında nöbet tutan ejderha kadar alçak ruhludur. Dünyayı falan sevmez. Tersine tüm diğer canlılara karşı bir umursamazlık içindedir. Siz de bunu söylemiyor musunuz? Sizin neydi adı? O sakattan hoşlanmanızın sebebi bu değil miydi? Berta, ama o sak. Evet evet, Berta sizin hayatındaki tek erkek olduğunuzu söylediğinde büyük bir zevk duymuştunuz. Ama siz cinselliği başka bir yöne çeviriyorsunuz. Ben cinsel dürtülerimi cinsel organlarımda duyuyorum. Soyut ve zihinsel bir güç arenasında değil. Hayır dedi Nietzsche. Ben yalnızca gerçek adını koyuyorum. İhtiyacı olduğunda cinselliği yaşayan bir erkeğe diyeceğim yok. Ama bunun için yalvaran, bütün gücünü onu idare eden kadına, kendi zayıflığını ve erkeğin gücünü kendi dişi gücü haline çeviren o hilekar kadına bırakan erkeklerden nefret ederim. Ah, gerçek bir erotizmi nasıl inkar edebilirsiniz? Siz, biz insanoğlunu yeniden üremeye götüren doğal dürtüleri, biyolojik özlemleri inkar ediyorsunuz. Şehvet, yaşamın ve doğanın bir parçasıdır. Parçası, ama yüce bir parçası değil. Aslına bakılacak olursa yüce parçanın ölümcül düşmanıdır. İşte size bu sabah yazdığım bir cümleyi okuyayım. Nietzsche kalın gözlüklerini taktı, masaya uzandı, yıpranmış bir defteri eline alıp okunaksız yazılarla dolu sayfaları çevirmeye başladı. Son sayfaya gelince durdu. Okurken burnu neredeyse deftere değecekti. Şehvet, topuklarımızı kemiren bir orospudur ve bu orospudan bir parça et esirgendiğinde bir parça ruh için yalvarmayı çok iyi becerir. Defteri kapadı. Gördüğünüz gibi sorun cinselliğin olup olmamasında değil, başka bir şeyi, ondan çok daha değerli, sonsuzluk kadar kıymetli bir şeyi yok etmesinde. Şehvet, tahrik olma, tensel zevkler, bunların hepsi köle edicidir. Yığınlar, şehvet yalağından beslenen domuzlar gibi bir yaşam sürerler. Şehvet yalağı. Nietzsche'nin sözlerindeki yoğunluktan etkilenen Breuer, hayretle bu sözleri tekrarladı. Bu konudaki duygularınız çok güçlü. Şimdiye kadar ilk defa sesinizin bu kadar hırslı çıktığını duyuyorum. Hırsı yenmek için daha büyük bir hırs gerekir. Pek çok kişi daha az hırsla dönen çarkın altında ezilip gitmiştir. Ya bu alandaki kendi deneyimleriniz? Breuer ağız arıyordu. Bu sonuçlarınızın biçimlenmesine yardımcı olacak talihsiz deneyimleriniz oldu mu? Sözünü ettiğiniz ilk mesele, yani öncelikle üremenin hedeflenmesini ele alalım. Size bir soru soracağım. Nietzsche parmağını 3 kez havada salladı. Üremeden önce yaratmamız, oluşmamız gerekmez mi? Yaşama karşı sorumluluğumuz daha yücesini yaratmaktır. Daha alçağını değil. İçinizdeki kahramanın gelişimini hiçbir şey engellememeli. Ve eğer bu yolda önünüzü kesen şehvet ise o halde onun da üstesinden gelinmelidir. Gerçeği kabul et dedi Breuer kendi kendine. Bu tartışmalarda kontrolü ele geçirmene imkan yok. Nietzsche cevaplamak istemediği soruları kolayca göz ardı edebiliyor. Bildiğiniz gibi Profesör Nietzsche, entelektüel zeminde söylediklerinizin çoğunda sizinle hemfikirim. Ama konuşmamız fazla soyut bir düzlemde kalıyor. Konuşmamızın bana yardımcı olabilmesi için biraz kişisel olması gerek. Belki de işim yüzünden sürekli bu şekilde düşünmeye zorlanıyorum. Ne de olsa meslek hayatımda özellikle odaklandığım noktalar belli bir şikayeti aydınlığa çıkarmak, ona bir teşhis koymak ve belli bir çare bularak bu şikayetin üzerine gitmektir. Öne doğru eğilerek doğrudan Nietzsche'ye baktı. Şimdi bütün bildiğim benim derdimin böyle pragmatik bir yaklaşımla halledilemeyeceğidir. Ama yaptığımız konuşmalar benim istemediğim yönde çok uzaklara gitti. Sizin sözlerinizle ben hiçbir şey yapamam. Bana şehvetimi yenmemi söylüyorsunuz. Küçük, değersiz şehvetimi. Kendi içimdeki daha yüce parçaları beslememi söylüyorsunuz. Ama onu nasıl yeneceğimi, içimdeki kahramanı nasıl besleyeceğimi söylemiyorsunuz. Sözleriniz şiir gibi ama şu anda benim için bu sözler yalnızca havada kalıyor. Breuer'in ricasından hiç etkilenmemiş görünen Nietzsche, sabırsız bir öğrencinin karşısındaki bir öğretmen gibi cevap verdi. Bunu nasıl yeneceğinizi zamanla öğreteceğim. Uçmak istiyorsunuz ama uçmaya uçmakla başlayamazsınız. Size önce yürümesini öğretmek zorundayım. Ve yürümeyi öğrenmenin ilk adımı kendi kurallarına uymayan insanın başkaları tarafından yönetilmek zorunda kalacağını anlamaktır. Başkalarının kurallarına uymak insanın kendisini yönetmesinden çok hem de çok daha kolaydır. Bu sözleri söyleyen Nietzsche küçük tarağını çıkararak bıyığını taramaya başladı. Bir başkasına itaat etmek insanın kendisini yönetmesinden daha mı kolay? Bir kez daha soracağım Profesör Nietzsche, benimle konuşurken bana hitap edemez misiniz? Söylediklerinizin anlamını sezebiliyorum. Ama bunları bana mı söylüyorsunuz? Ben bunlarla ne yapayım? Çok somuta indirgediğim için beni bağışlayın. Şu andaki isteklerim somut istekler. Ben basit şeylerin peşindeyim. Gece 3'te kabussuz bir uyku uyumak istiyorum. Ta içimdeki bu gerilimden kurtulmak istiyorum. İşte benim angustım bütün ağırlığıyla tam burada çökmüş duruyor. Göğüs kemiğinin ortasını gösterdi. Benim bilmem gereken diye devam etti. Soyut, şiirsel sözler değil, daha insani, daha doğrudan sözler duymak. Kişisel noktalar yakalamam gerek. Sizinkini benimle paylaşamaz mısınız? Siz de benim gibi bir saplantı ya da aşk yaşadınız mı? Bunun üstesinden siz nasıl geldiniz? Bu ne kadar sürdü? Sizinle bugün konuşmayı planladığım bir şey daha var diyen Nietzsche, tarağını yerine koyup Breuer'in sorusunu bir kez daha duymazlıktan geldi. Vaktiniz var mı? Breuer umutsuzca sandalyesine çöktü. Nietzsche'nin bu soruları anlamazlıktan gelmeyi sürdüreceği belliydi. Tekrar sabırlı olmaya zorladı kendini. Saatine bakarak 15 dakika daha kalabileceğini söyledi. Buraya her gün gelip 30-40 dakika sizinle görüşebilirim. Ama acil durumların olması halinde daha erken ayrılmak zorunda kalacağım günler de olabilir. Peki, size söylemek istediğim önemli bir şey var. Sizin sık sık mutsuz olmaktan şikayet ettiğinizi duydum. Zaten Nietzsche, Breuer'in problemlerinin listesinin bulunduğu defterini açtı. Genel mutsuzluk listenizin en başındaki madde. Bugün bir de angustinizden, içinizdeki gerilimden söz ettiniz. Ta içimdeki, özümdeki, yüreğimdeki gerilimden. Evet, teşekkür ederim. Ta içinizdeki gerilim, gece korkularınız, uykusuzluğunuz, bunlar sık sık şikayet ettiğiniz durumlar ve bir de huzursuzluktan acil olarak kurtulmak gibi somut bir istekten söz ettiniz. Benimle yaptığınız görüşmenin Max'la yaptığınız konuşmadan aldığınız şeyi vermediğine üzüldünüz. Evet ve duyduğunuz gerilime doğrudan bir şeyler yapmamı ve sizi rahatlatmamı istediniz. Kesinlikle. Breuer tekrar oturduğu yerden öne doğru eğildi. Başını sallayarak Nietzsche'nin devam etmesini istedi. İki gün önce, buna ne ad verelim? Sizin danışmanınız olmam, sizi ümitsizlikten kurtarmaya yardımcı olmam için yaptığınız teklifi reddetmiştim. Yıllardır bu konular üzerinde çalıştığım için beni bir dünya uzmanı olarak görmenize karşı çıkmıştım. Ama şimdi, düşündükçe sizin haklı olduğunuzu görüyorum. Ben bir uzmanım. Size öğreteceğim çok şey var. Yaşamımın çoğunu ümitsizliği incelemeye harcadım. Yaşamımın ne kadarını buna harcadığımı size kolaylıkla gösterebilirim. Birkaç ay önce ablam Elizabeth, 1865 yılında 21 yaşımdayken ona yazdığım bir mektubu göstermişti. Elizabeth mektuplarımı hiç bana geri yollamaz. Her şeyi saklar. Bir gün başarılarımı sergileyeceği bir müze açacağını ve girişte para keseceğini söyler. Onu tanıdığım kadarıyla ablam beni mutlaka abartacak, bire bin katarak ilgileri üzerimde toplamaya çalışacaktır. O mektupta insanların tarzlarını iki temel bölüme ayırdığını belirtmiştim. Ruhunda sükunete kavuşmak ve mutlu olmak isteyen insanlar inanmalı ve iman etmelidir. Ama hakikatin peşindeki insanlar iç huzurundan feragat edip yaşamlarını bu sorgulamaya adamak zorundadırlar. Bunu 21 yaşımdayken yaşadığım yılların yarısı kadar önce biliyordum. Şimdi sizin de bunu öğrenmenizin zamanı geldi. Bu çok temel bir başlangıç noktasıdır. Rahatlık ve gerçek sorgulama arasında tercihinizi yapmak zorundasınız. Eğer bilimi seçerseniz, doğaüstü şeylerin teselli veren zincirlerinden kurtulmak isterseniz, eğer iddia ettiğiniz gibi inançlardan sakınıp tanrısızlığı benimserseniz, o zaman inananların o küçük rahatlamalarının özlemini duyamazsınız. Tanrı'yı öldürürseniz, onun tapınağına sığınmaktan da vazgeçmek, orayı terk etmek zorundasınız. Brewer hiçbir şey söylemeden oturuyor ve Nietzsche'nin penceresinden sanatoryumun bahçesine bakıyordu. Genç bir hemşire, gözleri kapalı yaşlı bir adamın oturduğu tekerlekli sandalyeyi daire biçimindeki bahçe patikasında sürüyordu. Nietzsche'nin getirdiği yorumlar insanın içine işliyordu. Bunları havada kalan felsefi sözler diye bir kenara itmek çok zordu. Yine de bir kez daha denedi. Giderek daha da belirgin bir biçimde seçim yapmaya zorluyorsunuz. Benim seçimim o kadar kesin değil. Bu kadar derin de değil. Tanrısızlığı seçtim. Ama bu seçimdeki aktiflik yalnızca dinsel masallara inanamayacak kadar. Bilimi seçmemin tek nedeni, bedenin sırlarını ortaya çıkarmayı mümkün kılan tek yol olmasıdır. O zaman siz kendi iradenizi kendinizden saklıyorsunuz. Ama artık yaşamınızı kabul etmek ve şu sözleri söyleme cesaretini bulmak zorundasınız. İşte seçimimi yaptım. İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir. Brewer sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. Nietzsche'nin vaaz verircesine söylediği sözler onu huzursuz ediyordu. Böyle konuşmayı nereden öğrenmişti? Herhalde Nietzsche daha 5 yaşındayken ölen vaiz babasından öğrenmiş olamazdı. Bu beceri ve yeteneğin genetik olarak sonraki nesillere geçme olasılığı var mıydı? Nietzsche vaazına devam etti. Eğer tanrısız özgürlüğün coşkusunu ve büyümenin zevkini tatmak isteyen ender insanlardan biriyseniz, acıların en büyüğüne karşı kendinizi hazırlamalısınız. Bunlar bir arada gelirler ve asla birbirinden ayrı yaşanmazlar. Daha az acı istiyorsanız, Stoacıların yaptığı gibi siz de boyutlarınızı küçültmeli ve en yüce zevkten vazgeçmelisiniz. Bir insanın bu ürkütücü Weltanschauung'u kabul etmek zorunda olduğundan emin değilim, Profesör Nietzsche. Bu bana Schopenhauer'ı hatırlattı. Ama bu kadar kasvetli olmayan bakış açıları da vardır. Kasvetli mi? bütün büyük filozoflar neden kasvetli olurlar diye bir sorun kendinize. Sorun bakalım, kimler daha emniyette, kimler daha rahat, kimler sonsuza dek mutludur? Ben size cevabını söyleyeyim. Yalnızca sığ zihinli olanlar, yani sıradan insanlar ve çocuklar. Profesör Nietzsche, çekilen acının mükafatının büyüme olduğunu söylüyorsunuz. Nietzsche araya girdi. Hayır, yalnızca büyüme değil. Bir de güç var. Gururlu bir yüceliğe erişmek isteyen ağaç fırtınalı hava ister. Yaratıcılık ve keşif de acıda saklıdır. Bu noktada yalnızca birkaç gün önce yazdığım bazı notlarımı size okumama izin verin. Nietzsche tekrar notlarına gömüldü ve okumaya başladı. Dans eden bir yıldız doğurmak isteyen, önce kendi içinde büyük taşkınlıklar ve kaos yaşamak zorundadır. Nietzsche'nin okumaları Brueger'i iyice çileden çıkarmaya başlamıştı. Onun bu şairane konuşmaları aralarına giren bir duvar gibiydi. Belli bir dengeye oturmaları için Nietzsche'yi yıldızlardan aşağıya indirmesinin daha iyi olacağı kesindi. Yine çok soyut konularda konuşuyorsunuz. Lütfen beni yanlış anlamayın Profesör Nietzsche. Sözleriniz güzel ve güçlü. Ama siz bunları bana okurken şahsi bir ilişki içinde olduğumuzu hissetmiyorum. Sözlerinizin entelektüel anlamını kavruyorum. Evet, acının büyüme, güç, yaratıcılık gibi mükafatları vardır. Bunları burada anlıyorum. Brueger kafasına işaret etti. Ama buraya hitap etmiyor. Brueger karnını işaret etti. Eğer bunun bana yardımı olmasını istiyorsanız, tecrübelerimin kök saldığı yere erişmelisiniz. Burada iç organlarımda hiçbir büyüme olmuyor. Dans eden yıldızlar falan doğuramıyorum. İçim yalnızca kaos ve taşkınlıkla dolu. Nietzsche'nin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi ve parmağını havada salladı. İşte bu. Siz kendiniz söylediniz. Asıl problem buydu. Peki neden büyüme yok? Neden düşünmeye değer fikirler yok? Dün en son o tuhaf düşüncelerle kafanızı meşgul etmeseydiniz ne düşünüyor olurdunuz diye sorarken bunu demek istemiştim. Lütfen arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapayın ve benimle bir düşünce deneyi yapın. Çok uzak bir noktaya çekelim kendimizi. Burası bir dağ zirvesi olabilir. Ve buradan aşağıya bakalım. Ta uzaklarda bir yerde bir adam görüyoruz. Hem zeki hem de duyarlı bir adam. Bu adamı gözleyelim. Bu adam belki çok derinlere bakıp kendi varlığının korkunçluğunu gördü. Evet, belki fazla şey gördü. Belki zamanın her şeyi ezip öğüten o koca dişlerini gördü. Ya da kendi önemsizliğini. Yalnızca bir zerreden ibaret olduğunu ya da yaşamın geçiciliğini ve rastlantısallığını gördü. Duyduğu ham bir korkuydu ve dayanılmazdı. Ancak günün birinde şehvetin korkuyu azalttığını keşfetti. Bu yüzden şehvetin zihnine girmesine seve seve izin verdi ve o şehvet, o acımasız rakip, başka hiçbir düşünceye yer bırakmayacak biçimde bu adamın zihnini kapladı.